Ayrım 5. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch, sayfa 41.
Beyler, akrep ister misiniz?
İşte bu söz Loki ile Jean'ı bir anda durdurdu. Konuşan kişi Okanti adalarına mensup kimselerin kahverengi tenine sahip pelerinli ve kel biriydi. Adam belli ki evinden binlerce kilometre uzaktaydı. Gülümseyerek mallarının üstüne hafifçe eğilirken bakımlı ve beyaz dişleri hemen dikkat çekiyordu. Önünde bir düzine küçük tahta kafes vardı ve bazılarının içinde kıpırdayan koyu renkli şekiller olduğu görülebiliyordu.
Akrep mi? Gerçek akrep mi? Kanlı canlı mı?
Loki daha iyi görebilmek için eğildi ama aradaki mesafeyi de korudu.
İyi de niçin?
Buralarda yeni olmalısınız.
Adamın Terrence'si hafif aksanlıydı. Pirinç denizindeki çoğu kimse gri kaya akrebine fazlasıyla aşinadır.
Yoksa Kartainli misiniz ya da Kamorlu?
Talişamlı dedi Jean. Bunlar bu civardan toplanmış gri kaya akrepleri öyle mi?
Anakaradan dedi tüccar ve başlıca kullanımları eğlence amaçlıdır.
Eğlence mi? Yoksa bunlar evcil hayvan mı?
Hayır, pek sayılmaz. Kerametleri iğnelerinde gizlidir. Gri kaya akrebinin sokuşu karmaşık bir şeydir. Tahmin edebileceğiniz gibi önce keskin ve sıcak bir acı hissedersiniz. Ama birkaç dakika sonra üzerinize hoş bir uyuşukluk, hayalsi bir hararet çöker. Ceremlilerin içtiği bazı tozlardan çok da farklı değildir. Birkaç sokuşun ardından vücut buna biraz alışır. Acı azalır ve hayaller derinleşir.
Ne kadar ilginç.
Buralarda epey yaygındır dedi tüccar. Talvarlar'da pek çok kişi alenen duyurmasa da elinin altında bir tane bulundurur. Etkisi içki kadar hoştur ama uzun vadede çok daha ucuza gelir.
Loki çenesini sıvazladı. Yine de şimdiye kadar kendime bir şişe şarap batırmam hiç gerekmedi. Yani bu bir tür hile, yol yordan bilmeyen ziyaretçileri kasıklamanın bir yolu değil öyle mi?
Tüccarın tebessümü genişledi ve sağ kolunu uzatıp pelerininin yenini geriye çekti. İnce ön kolunun koyu teni küçük ve yuvarlak yara izleriyle bezeliydi. Bizzat kefil olamayacağım hiçbir ürünü müşterilerime sunmam.
Takdire değer bir anlayış dedi Loki ve de büyüleyici. Ama belki de Talverrar'ın bazı gelenekleri hiç keşfedilmese daha iyi olacak.
Zevkler ve renkler tartışılmaz.
Gülümsemeyi sürdüren adam pelerinin yenini düzeltip ellerini önünde kavuşturdu.
Ne de olsa akrep şahininden de hiç haz etmemiştin efendi Lamora.
Loki göğsünde aniden beliren soğuk bir basınç hissetti. Jean'a şöyle bir göz attığında iri yarı dostunun da derhal gerildiğini gördü. Sakin görünümünü korumaya çalışarak genzini temizledi.
Efendim?
Kusura bakmayın. Tüccar içtenlikle gözlerini kırpıştırdı. Yalnızca size iyi bir gece diledim beyler.
Tabii. Loki adamı birkaç saniye daha süzdü, sonra geri çekilip gerisin geri döndü ve bir kez daha gece çarşısını kat etmeye koyuldu.
Jean hemen yanında belirdi.
Bunu sen de duydun diye fısıldadı Loki.
Hem de gayet net bir şekilde dedi Jean. Dost canlısı akrep tüccarımız kimin hesabına çalışıyor acaba?
Sadece o değil diye mırıldandı Loki. Meyve satıcısı da bana Lamora diye hitap etti. Sen onu duymadın ama ben pekala duydum.
Kahretsin, geri dönüp onlardan birini yakalamamızı ister misin?
Bir yere mi gidiyorsun efendi Lamora?
Loki derhal dönerek sağ taraflarından üzerlerine doğru gelen orta yaşlı kadınla yüzleşti. Ceketinin yeninde gizlediği 15 santimlik kamayı refleks icabı eline düşürmesine ramak kalmıştı. Jean bir kolunu ceketinin arkasına attı.
''Beni biriyle karıştırıyor olmalısınız madam.'' dedi Loki. ''Benim adım Leo Canto Costa.''
Kadın onlara daha fazla yaklaşmadan tebessüm etmekle ve gevrek gevrek gülmekle yetindi.
''Lamora, Loki Lamora.''
''Jean Tanen.'' dedi kafeslerle dolu küçük tezgahının arkasından çıkmış olan akrep satıcısı. Arkalarındaki diğer tüccarlar da yavaşça hareketlenmiş, gözlerini Loki ile Jean'a dikmişlerdi.
ortada bir yanlış anlaşılma var galiba diyen Jean sağ elini ceketinin altından çıkardı. Loke tecrübelerine dayanarak dostunun nacaklarından birinin başını avucunda tuttuğunu, sapını ise yeninde gizlediğini biliyordu.
''Yanlış anlaşılma falan yok.'' dedi akrep tüccarı.
''Kamorun belası.'' dedi küçük bir kız. Büyük galerinin Savrola tarafına doğru yaptıkları ilerleyişi durdurmak için yollarına çıkarak.
''Kamorun belası.'' dedi orta yaşlı kadın.
''Centilmen piçler.'' dedi akrep tüccarı. ''Evlerinden çok uzaktalar.''
Kalbi göğsünde deli gibi çarpan Loki etrafına bakındı. İhtiyatlı davranma zamanını sona erdiğine karar vererek kamasının karıncalanan parmaklarına düşmesine izin verdi. Gece çarşısındaki tüm satıcıların odak noktası haline gelmişlerdi. Etrafları sarılmıştı ve tüccarlar çemberi yavaş yavaş daraltıyordu. Loki ile Jean'ın ayaklarının dibindeki taşlara koyu renkli uzun gölgeler düşürüyorlardı. Acaba Loki hayal mi görüyordu? Yoksa ışıklardan bazıları loşlaşıyor muydu? Büyük galeri daha şimdiden kararmışa benziyordu. Kahretsin fenerlerden bazıları sahiden de gözlerinin önünde sönüp gidiyordu.
''Bu kadar yaklaştınız yeter.'' dedi Jean, nacağını görülür şekilde sağ eline alarak. O ve Loki sırt sırta verdiler. ''Yaklaşmayın.'' diye bağırdı Loki. ''Bu saçmalığı kesin yoksa kan dökülecek.''
''Kan zaten döküldü.'' dedi küçük kız.
Loke la mora diye hafifçe mırıldandı etraflarındaki insan kalabalığı.
''Kan zaten döküldü Loke la mora.'' dedi orta yaşlı kadın.
Gece çarşısının dış sınırındaki simyasal fenerlerden sonuncusu da soluklaştı ve yanmakta olan son birkaç ateşte sönmeye yüz tuttu. Loke ile Jean artık tüccar çemberini yalnızca üç limandan gelen donuk parıltıyla ve engin ıssız galerinin altındaki uzak fenerlerin ürketici titrekliği de seçebiliyorlardı. Her iki ışık kaynağı da huzur vermeyecek kadar uzaktı. Küçük kız gri ve kırpışmayan gözlerle onlara doğru son bir adım attı.
''Efendi La Mora, Efendi Tannen'' dedi berrak ve yumuşak bir sesle. ''Kartainli Şahinci selamlarını yolladı.''
Altıncı kısım. Loke çenesi yarı yarıya açılmış vaziyette küçük kıza baka kaldı. Kız aralarında sadece iki adım kalana dek bir hayalet gibi ileri doğru süzüldü. Loke boyu daha bir metreyi bile bulmayan bir çocuğa kama doğrultu için bir anlığına kendini budala gibi hissetti. Fakat sonra kız o yarı karanlıkta buz gibi gülümsedi ve tebessümünün arkasındaki garez kamanın sapını daha sıkı kavramasına neden oldu. Küçük kız elini kaldırıp çenesine dokundu.
''Kendisi konuşamasa da.'' dedi.
''Kendi adına konuşamasa da.'' dedi. Artık karanlıkların arasında hareketsiz duran tüccar çemberi koro halinde.
''Aklını kaçırmış olsa da.'' dedi kız avuçları dışa bakacak şekilde ellerini yavaşça Loki ile Jean'a doğru açarak.
''Aklını topyekun kaçırmış olsa da.'' diye fısıldadı çember.
''Dostları onun yanında.'' dedi kız. ''Dostları hatırlıyor.''
Jean Loke'nin yanına geçti artık nacaklarının her ikisi de ellerindeydi. Karartılmış çelik başlar gecenin karşısında çıplaktı. ''Bu insanlar birer kukla, yakınımızda bir yerde bağlı büyücüler var.'' diye tısladı.
''Gösterin kendinizi kahrolasıca korkaklar.'' dedi Loke kıza hitaben.
''Gücümüzü gösteriyoruz.'' karşılığını verdi kız.
''Daha başka ne gerekiyor?'' diye fısıldadı çarpık çemberdeki koro, durgun göletler kadar boş gözlerle.
''Daha başka ne görmen gerekiyor Efendi La Mora?'' Küçük kız bir reveransın meşhumca bir taklidini yaptı.
''İstediğiniz her neyse.'' dedi Loke, ''bu insanlara dokunmayın. Direkt bizimle konuşun kahrolasıcılar. Onlara zarar vermek istemiyoruz.''
''Elbette Efendi La Mora.''
''Elbette.'' diye fısıldadı çember.
''Elbette. Zaten amaç da o.'' dedi kız. ''Söyleyeceklerimizi dinleyesiniz diye.''
''Madem öyle her ne bok söylemek istiyorsanız söyleyin.''
''Hesap vermelisin.'' dedi kız.
''Şahinci için hesap vermelisin.'' dedi koro. ''Hesap vermelisiniz ikiniz de.''
''Demek bunun için sektirin gidin.'' dedi Loke sesini yükselterek.
''Şahinci için zaten hesap verdik. Hesabımız üç ölü dosta karşılık 10 parmak ve bir dildi. Onu canlı olarak geri aldınız ve bu bile hak ettiğinden fazlaydı.
Hüküm vermek sana düşmez diye tısladı kız.
Kartayın büyücüleri adına hüküm vermek diye fısıldadı Çember.
Hüküm vermek sana düşmez, yasalarımızı anladığını farz etmek sana düşmez dedi kız.
Tüm dünya bir bağlı büyücünün canını almanın ölüm anlamına geldiğini bilir dedi Can. Ama hepsi bu kadar. Şahinci'nin yaşamasına izin verdik ve onu size geri gönderme zahmetine katlandık. Sizinle işimiz bitti. Bundan daha karmaşık bir muamele istiyorsanız kahrolası bir belge yollamanız gerekirdi.
Bu bir iş meselesi değil dedi kız.
Kişisel bir mesele dedi Çember.
Kişisel diye tekrarladı kız. Bir kardeşimizin kanı döküldü. Böyle bir şeyi karşılıksız bırakamayız.
Sizi gidi orospu çocukları dedi Loke. Sahiden de kahrolasıca birer tanrı olduğunuzu sanıyorsunuz değil mi? Şahinci'yi bir ara sokakta kıstırıp soymadım. Dostlarımın katledilmesine yardım etti. Ne aklını kaçırdığına üzüldüm ne de sizin adınıza üzgünüm. Bizi öldürüp işinize bakın veya bu insanları rahat bırakıp defolun gidin.
Hayır dedi akrep tüccarı. Çemberden de koru halinde bir hayır fısıltısı yükseldi.
Ödlekler, aşağılık herifler.
Jan konuşurken nacaklarından birini küçük kıza doğrulttu.
Bizi böyle ucuz tiyatrolarla korkutamazsınız.
Eğer bizi buna mecbur ederseniz dedi Loki, ellerimizde silahlarla sizinle Kartay'ına kadar dövüşürüz. Herkes gibi sizin de kanınız akıyor. Bana kalırsa yapabileceğiniz tek şey bizi öldürmek.
Hayır dedi kız kıkırdayarak.
Daha kötüsünü de yapabiliriz dedi meyve satıcısı. Yaşamanıza izin verebiliriz dedi akrep tüccarı.
Korkuyla yaşamanıza dedi kız.
Korkuyla dedi tüccar korosu geri çekilmeye başlayıp halkayı genişleterek.
Gözetlenerek dedi kız.
Takip edilerek dedi çember.
Bekleyin dedi kız. Küçük oyunlarınızı oynayın ve talihinizin peşinden koşun.
Ve bekleyin diye fısıldadı koro. Vereceğimiz karşılığı bekleyin. Zamanımızın gelmesini bekleyin.
Daima elimizin altındasınız dedi küçük kız ve daima gözümüzün önünde.
Daima diye fısıldayan çember yavaşça tezgahlarına birkaç dakika önceki konumlarına dağıldı.
Bahtsızlıkla karşılaşacaksınız dedi küçük kız oradan uzaklaşırken. Kartayınlı Şahinci için.
Tüccarlar gece çarşısındaki yerlerine geçer ve fenerlere fıçı ateşleri gitgide güçlenerek etrafı bir kez daha sıcak bir ışığa boğarken Loke ile Şan hiçbir şey söylemediler. Nihayet mesele sonlandı. Tüccarlar yoğun ilgi ile dikkatli bezginlik arasına değişen eski tutumlarını takındılar ve sohbet mırıltıları tekrar yükseldi. Loke ile Şan kimse farkına varmadan evvel silahlarını sakladılar.
Tanrılar aşkına dedi Jean gözde görülür bir biçimde titreyerek.
Aniden o kahrolasıca atlı karıncanın içkilerini yeterince içmemiş gibi hissetmeye başladım dedi Loke usulca. Görüş alanının kenarlarında bir bulanıklık vardı. Elini yanaklarına koyduğunda ağladığını fark ederek şaşırdı.
Piç kurları diye omurdandı. Çocuk akıllılar, gösteriş meraklısı sefil korkaklar. Evet dedi Jean.
İki dost etraflarına ihtiyatla bakınıp bir kez daha yürümeye koyuldu. Bağlı büyücüler adına en çok konuşan küçük kız artık yaşlıca bir adamın yanında oturuyor, onun gözetiminde kuru incir dolu küçük sepetleri düzenliyordu. Önünden geçerlerken kız ikiliye utangaç bir tebessüm etti.
''Onlardan nefret ediyorum.'' diye fısıldadı Loke. ''Bundan nefret ediyorum. Sence gerçekten de bizim için bir şeyler planlamışlar mıdır?'' Yoksa sadece rol mü kestiler? Sanırım her ikisi de mümkün dedi Jean iç geçirerek. Tanrılar aşkına Strat Petty, korkup çekilecek miyiz yoksa oynamaya devam mı edeceğiz? Günahhanedeki kayıtlarda en kötü ihtimalle birkaç bin solarimiz var. Paramızı alıp bir gemiyi atlayabilir ve yarın öğleden önce çekip gidebiliriz.
Nereye?
Neresi olursa.
Eğer ciddilerse o götoşlardan kaçmamızın bir yolu yok.
Evet ama...
Kartayine lanet olsun. Loki yumruklarını sıktı. Biliyor musun? Sanırım anlıyorum. Sanırım artık Gri Kral'ın neden öyle hissettiğini anlıyorum.
Kartayn'a adımımı atmış değilim ama eğer orayı ezip geçebilseydim, kahrolası yeri yakabilseydim, denizin onu yutmasını sağlayabilseydim, bunu yapardım. Tanrılar şahidim olsun ki yapardım.
Jean zınk diye durdu. Başka bir sorun daha var Loke. Tanrılar beni affetsin.
Ne?
Sen burada kalacaksan bile ben kalmamalıyım. Senden mümkün olduğu kadar uzak durmam lazım.
Bu saçmalık da nereden çıktı şimdi?
Adımı biliyorlar.
Jean dostunu omuzlarından kavrayınca Loki yüzüne ekşitti. O kaya gibi tutuş sol köprücük kemiğinin altındaki eski yaraya iyi gelmiyordu.
Jean hatasını hemen anlayıp parmaklarını gevşetti ama sesi ivediliğini korudu. Gerçek adımı biliyorlar ve onu bana karşı kullanabilirler. Beni de tıpkı o zavallı insanlar gibi bir kuklaya çevirebilirler. Yanında kaldığım her saniye boyunca senin için bir tehdit oluşturuyorum.
Adını bilmeleri umurumda değil. Kafayı mı yedin sen?
Hayır ama hala sarhoşsun ve doğru düzgün düşünemiyorsun.
Pekala düşünebiliyorum. Gitmek mi istiyorsun?
Hayır, tanrılar aşkına tabii ki hayır ama...
Hemen sesini kesmezsen senin için çok fena olacak.
Tehlikede olduğunu anlamak zorundasın.
Tabii ki tehlikedeyim. Ben faniyim. Tanrılar müstahakını versin Jean. Ne seni bir yere göndermeye ne de gitmene göz yummaya niyetim var. Zaten Kalo'yu, Galdo'yu ve Böce'yi kaybettik. Sen de gidersen dünyadaki son dostumu da yitiririm. O zaman kim kazanır Jean? O zaman kim korunmuş olur?
Jean'ın omuzları çöktü. O esnada Loki azalan çakır keyiflikten zonklayıcı bir baş ağrısına geçişin ilk sızılarını hissetti ve ağzından bir inilti kaçtı.
Velvirazzo'da sana çektirdiklerim yüzünden kendimi hep berbat hissedeceğim Jean. Ayak bileklerime ağırlık bağlayıp beni körfeze atman gerekirken ne kadar uzun süre yanımda kaldığını da asla unutmayacağım. Tanrılar biliyor ya, asla sensiz daha iyi bir durumda olamam. Kahrolası adının kaç bağlı büyücü tarafından öğrenildiği umurumda değil.
Keşke bu konuda en doğrusunu bildiğinden emin olabilseydim.
Bu bizim hayatımız dedi Loke, bu bizim vurgunumuz ve ona 2 yılımızı verdik. Kısmetimiz günahhanede onu çalmamızı bekliyor. Geleceğe yönelik tüm umudumuz orada. O yüzden Kartayn'in canı cehenneme. Bizi öldürmek isterlerse onları durduramayız. Öyleyse elimizden daha başka ne gelir ki? O piç kuruları yüzünden hop oturup hop kalkacak değilim. Ne halt yiyeceklerse yesinler. Gel biz işimize bakalım.
Gece çarşısındaki tüccarların çoğu Loke ile Jean'ın özel sohbetlerinin ciddiyetini fark etmiş ve başka bir satış girişiminden kaçınmıştı. Fakat çarşının kuzey sınırındaki son tüccarlardan biri ya diğerleri kadar hassas olmadığı ya da bir satış yapmaya son derece ihtiyacı olduğu için ikiliye seslendi.
''Tahtadan oyulmuş eğlenceliklere ne dersiniz beyler? Hayatınızdaki kadın veya çocuk için bir hediye.'' Zanaatlar şehrinden bir sanat eseri.
Adam ters çevrilmiş bir kasanın üstünde birbirinden egzotik düzinelerce oyuncak sergiliyordu. Uzun, yırtık pırtık ve kahverengi paltosunun arslarına cırtlak renkli bir sürü yama dikilmişti. Turuncu, mor, gümüşü, hardal sarısı. Sol elindeki 4 ipliğe mızraklı bir askerin boyalı tahtadan küçük bir temsili asılıydı. Ve adam ufak parmak hareketleriyle askeri hayali bir düşmana saldırdı.
Bir oyuncak bebek, Tal Verrar anısına küçük bir kukla.
Jean karşılık vermeden önce onu uzun uzadıya sözdü.
Tal Verrar anısına dedi usulca, istediğim son şey bir kukla.
Loki ile Jean o gece birbirlerine başka hiçbir şey söylemediler. Başında hissettiğine denk bir ağrı yüreğini de sararken Loki iri yarı dostunun peşi sıra büyük galeriyi terk edip Savrola'ya girdi. Yüksek duvarların ve kilitli kapıların ardına dönmeye can atıyordu. İkisinden de fazla bir hayır gelmeyecek olsa bile.
5. Ayrımın sonu. Sayfa 49.